Ayrı bir bebir. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 243. Tarlanın sonunda tepeye çıkarak ormanda gözden kaybolan bir patikaya girdiler. Harry patikanın bir ağacın ardında çatallandığı yerde Baldur'u sola yönlendirmeye çalıştı. Ama at ona aldırmadan sağa giderek Medusa'nın toynak izlerini takip etti. Aygırlar sürü lideri olur sanıyordum dedi Harry. Isabelle omzunun üstünden normalde öyledir dedi ama tamamen karakterle ilgili. Güçlü, hırslı ve zeki bir kısrak isterse hepsine üstün gelebilir. Ve sen istiyorsun. Isabelle sıkıyan güldü. Elbette bir şeyi istiyorsan rekabete hazır olman gerekir. Politika tamamen güç elde etmekle ilgilidir. Rekabeti seviyor musun peki? Harry önündeki kadının omuz silkliğini gördü. Rekabet sağlıklıdır. Kararları en güçlü ve en iyilerin verdiği anlamına gelir. Bu da bütün sürünün yararınadır. İstediği aygırla çiftleşebiliyor mu? Isabelle yanıt vermedi. Harry onu seyretti. Kadının sırtı fidan gibiydi. Hafifçe iki yana hareket eden sıkı kalçaları da ata masaj yapıyordu sanki. Bir kayrana vardılar, güneş parlıyordu ve aşağılarında uzanan kırsal bölgede yer yer sisler salınıyordu. Isabelle Scoia'nın atından inerek dinlenmelerine izin verelim dedi. Atları bir ağaca bağlamalarından sonra Isabelle yere uzandı ve Harry'e aynı şeyi yapmasını işaret etti. Harry kadının yanına oturup güneş gözlüğünü düzeltti. Isabelle o erkek gözlüğü mü diye sordu. Harry güneşten koruyor diyerek bir paket sigara çıkardı. Bunu severim. Neyi seversin? Erkekliklerine güvenen erkekleri severim. Harry ona baktı. Kadın dirseklerinin üstünde uzanmış ve bluzunun bir düğmesini açmıştı. Harry güneş gözlüğünün camlarının yeterince koyu olduğunu umdu. Isabelle gülümsedi. Harry, Gusto hakkında ne anlatabilirsin diye sordu. ''Samimi erkekleri severim.'' dedi kadın. İyice gülümsedi. Sonbaharda son uçuşunu yapan kahverengi bir yusufçuk vızıldayarak geçti. Harry kadının gözlerinde gördüğü şeyi sevmemişti. Geldiğinden beri gördüğü şeyi, haz beklentisi. Kariyerini tehdit edebilecek bir skandalla karşı karşıya olan birinde normalde görülmesi gereken kaygı ve rahatsızlıktansa eser yoktu. ''Sahteliği sevmem.'' dedi kadın. Mesela blöf yapılmasını. Mavi maskaralı gözleri zaferle parlıyordu. Polis bir tanıdığım var, anlarsın ya, bana efsanevi dedektif Harry Hall ile ilgili biraz bir şeyler anlatmakla kalmayıp, Gusto Hansen vakası ile ilgili kan analizi yapılmadığını da söyleyebildi. Numune tahrip olmuş anlaşılan. Tırnakların altında benim grubumdan bir kan bulunmamış, blöf yapıyordun Harry. Harry sigara yaktı. Ne yanakları kızarmıştı ne de kulakları. Yüzünün kızarması için fazla yaşlanıp yaşlanmadığını merak etti. Gusto'yla yalnızca birkaç masum konuşma yaptıysan kanı teste göndereceğimi söylediğimde neden o kadar korktun peki? Isabelle kıkırdadı. Korktuğumu kim söyledi? Belki de buraya gelmeni istedim sadece. Doğanın tadını çıkarmanı filan. Yüzünün kızarması için fazla yaşlanmadığını anlayan Harry uzanıp masmavi gökyüzüne duman üfledi. Gözlerini kapadı ve Isabelle Scoia'n ile yatmamak için iyi sebepler bulmaya çalıştı. Birçok sebep vardı. Kadın sorun ne diye sordu. Ben sadece doğal ihtiyaçlara sahip yetişkin bir bekar kadın olduğumu söylüyorum. O kadar. Bu ciddi olmadığım anlamına gelmiyor. Mesela Gusto gibi kendimle eşit görmediğim biriyle asla ilişki yaşamam. Harry kadının sesinin daha yakından geldiğini fark etti. Ama uzun boylu yetişkin bir adamla... Isabelle sıcak elini Harry'nin karnına koydu. Harry usulca Gusto'yla sen şimdi yattığımız yerde mi yattınız diye sordu. Ne? Harry kıvrılarak dirseklerinin üstünde doğrulup mavi spor ayakkabılarını başıyla gösterdi. Gardırobun 42 numara erkek ayakkabılarıyla dolu. 45 numara olan bir tek bu kayık gibi ayakkabılar vardı. Ne olmuş yani? 45 numara ayakkabı giyen erkek misafirlerim olmadı diyemem. Kadının eli öne arkaya okşuyordu. Bu spor ayakkabılar bir süre önce silahlı kuvvetler için üretilmişti. Model değişikliğine gidilince de elde kalan ayakkabılar hayır kurumları tarafından muhtaçlara dağıtıldı. Biz polisler bunlara keş ayakkabısı deriz. Çünkü Kurtuluş Ordusu tarafından Watchtower'da dağıtılırlar. Buradaki mesele 45 numara ayakkabı giyen alelade bir misafirin ayakkabılarını bırakıp gitmiş olmasının sebebi elbette. Akla ilk gelen yanıt şu, muhtemelen yeni bir çift ayakkabı edindiği için. Isabelle Scoye'nin eli hareket etmeyi kesti. Bunun üzerine Harry söze devam etti. Suç mahallinin fotoğrafını gördüm. Gusto öldüğünde üstünde ucuz bir pantolon ama çok pahalı ayakkabılar vardı. Yanılmıyorsam Alberto Facciani. Bonkörce bir armağan. O ayakkabılar için kaç para verdin? 5000 mi? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Isabelle elini çekti. Harry kendi ereksiyonuna hoşnutsuzlukla baktı. Onun daha şimdiden ödünç pantolonunun iç kısmına yaslandığını hissediyordu. Ayaklarını uzattı. Astarları arabaya bıraktım. Ayak terinin DNA testi için mükemmel olduğunu biliyor muydun? Mikroskobik deri kalıntıları da buluruz muhtemelen. Oslo'da da Alberto Fasciani satan çok fazla mağaza olmasa gerek. Bir, bilemedin iki değil mi? Neyse kredi kartı hesabında karşılaştırma yapmak basit iş. Isabelle Scoye'nin ayağa kalkmıştı, uzaklara bakıyordu. Çiftlikleri görebiliyor musun diye sordu. Güzel değiller mi? İşlenmiş arazilere bayılırım. Ormanlardan da nefret ederim. Ekilmiş olanlar hariç. Kaostan nefret ederim. Harry kadını profilden inceledi. O balta burun kesinlikle tehlikeli görünüyordu. Bana Gusto Hansen'i anlat. Isabelle omuz silkti. Neden? Sen meselenin neredeyse tamamını çözmüşsün besbelli. Seni kimin sorguya çekmesini istersin? Benim mi yoksa Ferdens Gang'ın mı? Isabelle kısa bir kahkaha attı. Gusto genç ve yakışıklıydı. Öyle aygırların görünüşü güzel ama genleri belirsiz olur. Üvey babasının dediğine göre Gusto'nun biyolojik babası bir suçlu, annesi de uyuşturucu bağımlısıymış. Bizzat yetiştirilecek bir at değildi ama binmesi eğlenceliydi. Eğer, derin bir nefes aldı, buraya geliyordu ve seks yapıyorduk. Arada sırada ona para veriyordum. Başkalarıyla da görüşüyordu. Aramızda özel bir şey yoktu. Başkalarıyla görüşmesi seni kıskandırıyor muydu? Ne kıskanması? Isabelle başını iki yana salladı. Seks beni asla kıskandırmaz. Ben de başkalarıyla görüşüyordum. Bir süre sonra da özel biriyle görüşmeye başladım. O zaman Gusto'yu bıraktım. Belki de o çoktan beni bırakmıştı. Zaten artık cep harçlığına ihtiyacı yok gibiydi. Ama sonra tekrar benimle temas kurdu. Baş belası haline geldi. Para sorunu vardı sanırım. Uyuşturucu sorunu da vardı.
Nasıl biriydi?
Bencil, güvenilmez, büyüleyici, özgüvenli bir piçti.
Ne istiyordu peki?
Ben psikolog gibi mi görünüyorum Harry?
Hayır.
Hayır, insanlar o kadar ilgimi çekmiyor.
Sahi mi?
Isabelle Scoye'nin başını iki yana salladı, uzaklara baktı, gözleri parıldadı. Gusto yalnızdı dedi.
Nereden biliyorsun?
Yalnızlık nedir bilirim, tamam mı? Ayrıca kendinden epey nefret ediyordu.
Hem özgüvenliydi hem de kendinden nefret ediyordu, öyle mi?
Bu çelişkili değil. Neler başarabileceğini bilirsin. Ama bu kendini başkalarının sevebileceği biri olarak gördüğün anlamına gelmez.
Sebebi nedir peki?
Dedim ya, psikolog değilim.
Doğru, haklısın. Harry bekledi. Kadın genzini temizledi.
Ailesi ona evlatlık vermişti. Bu bir çocuğu nasıl etkiler sence? Takındığı bütün o tavırların ve sert görünüşünün ardında çok da değerli olmadığını düşünen biri vardı. Ondan vazgeçenler kadar değersiz olduğunu düşünen biri. Bu basit bir mantık değil mi? Her papucumun polisi.
Harry ona baktı, başıyla onayladı. Bakışlarının kadını rahatsız ettiğini fark etti. Ama kendisinden beklendiği bariz olan soruyu sormadı.
Senin öykün ne? Bu kadın takındığı maskenin ardında ne kadar yalnızdı ve kendinden ne kadar nefret ediyordu.
Peki ya Oleg, onunla görüştün mü?
Cinayetten tutuklananla mı? Hayır, hiç görüşmedim. Ama Gusto Oleg'den birkaç kez bahsetti, en iyi arkadaşı olduğunu söyledi. O Gusto'nun tek arkadaşıydı sanırım.
Peki ya Irene?
Gusto ondan da bahsetti, onu ablası gibi gördüğünü söyledi.
Zaten ablasıydı.
Kan bağları yoktu Harry. Bu asla aynı şey değildir.
Değil midir? İnsanlar naiftir, bencillikten uzak bir şekilde sevebileceklerini sanırlar. Oysa bütün mesele seninkine olabildiğince yakın genleri aktarabilmektir. Ben at yetiştirirken bunu her gün görüyorum, inan. Ve evet, insanlar atlar gibidir. Bizler sürü hayvanlarıyız. Bir baba biyolojik oğlunu, bir erkek kardeşle biyolojik ablasını korur. Herhangi bir ihtilafta içgüdüsel olarak bize en çok benzeyenlerin tarafını tutarız. Ormanda olduğunu düşün. Bir köşeyi dönüyorsun ve birden karşına senin gibi giyinmiş beyaz bir adam çıkıyor. Bu adamın savaş boyalı, yarı çıplak bir zenci adamla dövüştüğünü görüyorsun. İkisinin de bıçağı var ve ölümüne dövüşüyorlar. Sen tabancalısın. İlk dürtün ne olur? Zenci adamı kurtarmak için beyaz adamı vurmak mı? Bu olmaz değil mi?
Kanıtın ne peki?
Kanıt şu ki sadakatimiz biyoloji tarafından belirlenir. Merkezden yayılan çemberler tarafından ki bu merkez kendimiz ve genlerimizdir.
Yani genlerini korumak için o ikisinden birini vurursun öyle mi?
Hiç düşünmeden.
İşini sağlama almak için ikisini birden vurmayı düşünmez misin peki?
Isabella ona baktı. Ne demek istiyorsun?
Gusto'nun öldürüldüğü gece ne yapıyordun?
Ne?
Isabella güneş yüzünden bir gözünü kısarak Harry'e gülümsedi.
Gusto'yu öldürdüğümden mi şüpheleniyorsun Harry? Ve şu Oleg'i öldürmek istediğimden mi?
Sadece yanıt ver bana. Nerede olduğumu hatırlıyorum.
Çünkü cinayeti gazetede okurken aklımdaydı. Narkotik masası temsilcileriyle toplantıdaydım. Güvenilir tanıklar olsalar gerek. İsimlerini ister misin?
Harry başını iki yana salladı.
Başka bir şey?
Şu Dubai, onun hakkında ne biliyorsun?
Dubai, herkes kadar az şey biliyorum. Bir şeyler söyleniyor ama polisin ilerleme kaydettiği yok. Tipik bir durum. Kanunsuzlukların ardındaki profesyoneller bir şekilde paçayı sıyırır.
Her kadının göz bebeklerinin irileşip irileşmediğine, yanaklarının kızarıp kızarmadığına baktı. Isabella Scoia'nın yalan söylüyorsa iyi bir yalancıydı.
Soruyorum çünkü Dubai ve birkaç küçük çete hariç sokakları uyuşturucu satıcılarından arındırdın. Ben değil Harry, ben Sosyal Hizmetler Komitesi'nin emirlerine ve belediye meclisinin güttüğü politikalara uyan bir meclis sekreteriyim, o kadar. Sokakları temizlemek dediğin şey de sadece polisin işi.
Norveç küçük bir masal diyarı ama ben son birkaç seneyi gerçek dünyada geçirdim Skoyen ve gerçek dünyayı iki tip insan yönlendiriyor. Güç isteyenler ve para isteyenler. Bunlardan birincisi mevki sahibi olmak, ikincisi ise hayattan haz almak istiyor. İstedikleri şeyi elde etmek için birbirleriyle uzlaşmakta kullandıkları paraya da rüşvet deniyor.
Yapacak işlerin var Hall, lafı nereye getirmeye çalışıyorsun?
Başkalarının belli ki yeterince cesur veya hayal gücü kuvvetli olmadıklarından getiremedikleri bir yere. Bir şehirde uzun süre yaşarsan genellikle durumu iyi bildiğin bir ayrıntılar mozaiği olarak görürsün. Şehre dönen ve ayrıntıları bilmeyen biri ise sadece büyük resmi görür. Resimde de Oslo'daki durumun iki grubun yani pazarda tekel kurmuş uyuşturucu satıcılarının ve sokakları temizlemekle tanınan siyasetçilerin işine geldiği görülüyor.
Rüşvet aldığımı mı söylüyorsun?
Alıyor musun? Harry kadının gözlerinin öfkeyle parladığını gördü. Isabella'nın gerçekten öfkeye kapıldığı belliydi. Harry bunun haklı birinin mi yoksa kapana kısılmış birinin mi öfkesi olduğunu merak etti yalnızca. Sonra Isabella birden güldü. Şaşılacak şekilde neşeli bir genç kız gülüşüydü bu.
Senden hoşlandım Harry.
Isabella ayağa kalktı.
Erkekleri tanırım. İş sıkıya bilince kaçarlar. Ama sen bir istisna olabilirsin.
En azından gizlim saklım yok.
Gerçek hayat çağırıyor canım.
Harry dönünce uzun boylu Isabella Scoia'nın atlara doğru yürüdüğünü gördü. Onun peşinden gitti. Ayağını üzengiye geçirdi. Baldırın sırtına çıktı. Başını kaldırınca Isabella ile göz göze geldi. O sert güzel heykel gibi yüzün ortasında hafif ve şuh bir gülümseme vardı. Isabella dudaklarını büzerek öpücük gönderdi. Müstehcen bir emme sesi çıkardıktan sonra Medusa'yı iki ayağıyla topukladı. Devasa hayvan öne atılırken kadının sırtı sarsıldı. Baldır da bir anda harekete geçti ama Harry sımsıkı tutunmayı başardı.
Isabelle yine önden gidiyordu ve Medusa'nın toynaklarını sıçrattığı çamurlar yağıyordu. Sonra kısrak hızlandı ve Harry bir köşenin ardında gözden kaybolan Isabelle'nin at kuyruğu saçının dik durduğunu gördü. Dedesinden öğrendiği şekilde dizginleri daha yukarıdan fazla sıkmadan tuttu. Patika öyle dardı ki Harry dallara çarpıyordu. Ama eğerin üstünde iyice öne eğilip dizlerini atın gövdesine sıkıca bastırdı. Duramayacağını bildiğinden ayaklarını üzengilerde başını da eğik tutmaya odaklandı. Görüş alanının kenarlarından geçip giden ağaçları sarı kırmızı şeritler şeklinde görüyordu. Eğerin üstünde kendiliğinden doğrularak ağırlığını dizlerine ve üzengilere verdi. Altındaki atın kasları dalgalanıyor ve kabarıp alçalıyordu. Bir boa yılanının üstünde oturduğu hissine kapıldı. Şimdi yeri döven toynakların gök gürültüsünü andıran sesinin eşlik ettiği bir çeşit ritim tutturmuşlardı. Dehşet hissi, saplantı hissiyle yarışıyordu. Patika düzleşti ve Harry 50 metre ilerilerinde Medusa ile Isabelle'yi gördü. Bir an o görüntü dondurulmuş gibi oldu. Sanki atla binicisi durmuşlardı ve toprağın yukarısında salınıyorlardı. Sonra Medusa dört nala koşmaya devam etti. Harry gerçeği ancak bir saniye daha geçince fark etti. Değerli bir saniyeydi bu. Harry'nin polis akademisinde okuduğu bilimsel raporlara göre insan beyni felaketler karşısında birkaç saniyede muazzam miktarda veriyi işlemeye çalışırdı. Bu bazı polislerin dona kalmasına yol açarken bazılarının da zaman yavaşlıyormuş, hayat gözlerinin önünden ağır ağır geçiyormuş gibi hissetmelerine yol açardı. Ve bu kişiler duruma dair şaşılacak kadar çok gözlemde bulunup değerlendirme yapabilirdi. Örneğin Harry saatte neredeyse 70 kilometre hızla giderek 20 metre kat ettiklerini, Medusa'nın şimdi üstünden atladığı uçuruma yalnızca 30 metre ve 90 saniye kaldığını hesapladı. Uçurumun ne kadar geniş olduğunu göremediğini fark etti. Medusa'nın deneyimli bir engel atlama binicisi tarafından sürülen, eğitimli ve yetişkin bir engel atlama atı olduğunu, Baldrins'a daha genç ve küçük olmasının yanı sıra sırtında 90 kiloluk bir acemiyi taşıdığını, Baldrins'in sürü hayvanı olduğunu ve Isabelle Scoye'nin elbette ki bunu bildiğini, durmak için artık çok geç olduğunu, Harry dizginleri tutan ellerini gevşetip Baldr'ı topukladı. Hayvanın son bir kez hızlandığını hissetti. Sonra her şey durdu. Ritmik takırtılar kesildi. Havada salınıyorlardı. Harry çok aşağılarındaki bir ağacın tepesine ve bir dereyi gördü. Sonra öne doğru düşerek başını atın boynuna çarptı. Düşüyorlardı.
21. ayının sonu. Sayfa 252.